Cemil Merifen Lisesi Sorularla Gündem Podcast kanalına hoş geldiniz. Eğitim Köprüsü projesinde bu hafta yanımızda karar kurumundan bir konuğumuz var. Yusuf abi hoş geldin, iyi akşamlar.
Hoş bulduk kardeşim, iyi akşamlar.
Nasılsın, iyi misin?
İyiyim, teşekkür ederim dostum. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Geçenlerde seni rahatsız ettik böyle bir yayın için.
Estağfurullah.
Başlangıçta biraz karar pokulundan bahsetmeni istiyoruz. Daha sonra da sana birkaç soru soracağız. Uygun mudur senin için de?
Evet, evet. Buyurun. Başlayabiliriz.
O zaman sen de. Seni dinliyoruz.
Evet, şu şekilde açıklayabilirim. Öncelikle karar pokuluna girmek isteyen arkadaşlarımı aydınlatmak maksadıyla karar pokuluna giriş şartlarını anlatacağım. Öncelikle karar pokuluna şu şekilde giriliyor. Milli Savunma Üniversitesi sınavı başvuruları açılır. Bu başvurular şu şekilde olur. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvuruyu yapar. Yaklaşık olarak bahar aylarında Şubat gibi başvurular başlar. Mart-Nisan aylarında sınav icra edilir. Bu sınavın icrasını müteakip YKS ve YKS sınavlarına girilir. TYT ve AYT sınavlarında elde edilen başarıya göre adaylar çağrılır. Adaylar şu şekilde çağrılır. Gerekli fiziksel özellikleri taşıyan adaylar Kara Harp Okulu'nda yapılan spor testleri ve mülakatlarla belirli bir aday değerlendirme puanı oluşturulur. Bu aday değerlendirme puanlarına göre adaylar sağlık mülakatlarına girerler. Yani sağlık testlerini yaparlar. Bu sağlık testleri bir genel olarak check-up gibi düşünülebilir. Detaylı olarak bakılır. Havarp Okulu'na gitmek isteyen adaylar için daha detaylı bakılır. Çünkü pilotaj eğitimi verilecek adaylar daha fazla sağlıksal yeteneklere sahip olmak zorundadırlar. Bunu müteakip sağlık mülakatlarından sonra adaylar belirli bir süre diliminde çağrılır. Bu çağrılma intibak eğitimidir. Bu eğitim kapsamında adaylar gerekli şekilde zorlanır. Temel askerlik bilimleri verilir. Temel askerlik özellikleri adaylara kazandırılır. İntibak eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler yemin etmelerini müteakip askeri öğrencilik hayatlarına başlarlar. Bu askeri öğrencilik hayatlarında eğer hazırlık da intibak eğitim süresince yapılan 2 adet İngilizce sınavını başarıyla tamamlayıp üst sınıfa geçmeyi hak kazanırlarsa hazırlık eğitimini tamamlamadan birinci sınıftan harp okuluna başlar. Ancak bu sınavda yeterince başarılı olamayıp sıralamada derece elde edemeyip hazırlığa kalan adaylar ise yaklaşık bir yıllık bir hazırlık eğitimini tamamlayıp diğer sınıflara geçme hakkı kazanırlar. Şu anda Kara Harp Okulu'nun eğitimi 5 yıl. Bu 5 yılın dediğim şekilde 1 yılı hazırlık eğitimi, geri kalan 4 yılı ise 1. sınıfı ortak temel dersler olmak üzere 2, 3 ve 4. sınıfları ise akademik dersler, akademik alandaki derslerdir. Özellikle 1. sınıf ve diğer dersler diğer sınıflarda olmak üzere birçok askeri bilimlerle ilgili dersler alırlar. Askeri bilimler, harita bilimleri, zaten başlı başına askeri yapması gereken olan BES dersleri, yani beden eğitimi ve spor dersleri. Bunlar Kara Harp Okulu'nun eğitim programı kapsamında değerlendirilir. Bunun üzerine ayrıyeten kulüp faaliyetleri, sanatsal faaliyetler gibi faaliyetler de okulumuzda mevcut. Burada Harbiyeli'nin sosyalleşmesi, çeşitli spor alanlarında, sanat dallarında, enstrüman olsun, ebru olsun, sonra tiyatro olsun, bu dallarda iyi bir şekilde kendini yetiştirmesi sağlanır. Birinci sınıfta ortak temel dersler alınır. Bu ortak temel dersler sonucunda yıl sonunda belirli bir ortalama yapılır. Bu ortalamaya göre sıralama belli olur. Bu sıralama sonucunda sınıflar belli olur. Bu sınıflardan sonra harbiyeliler Mezun olana kadar o sınıflarda devam ederler. Mezun olduktan sonrası sınıf okullarına giderek sınıf okullarının bitirilmesini müteakip kıtalara atanarak görevlerini yapmaya başlarlar. Genel olarak harp okulunun işleyişi bu şekilde. Şimdi Selçuk, senin soruların varsa alayım ben.
Tabii geçeyim. Her lise öğrencisinin okula başlarken bir hedefleri, bir idealleri oluyor. Peki sizin Cemil Meriç Fen Lisesi'ne başlarkenki idealleriniz nelerdi?
Benim Cemil Meriç Fen Lisesi'ne başlarkenki ideallerim şunlardı. Ben çocukluğumdan beri asker olmak isteyen biriydim. Kesinlikle. Hiçbir şekilde şaşmaz. 2015 yılında askeri lise mülakatlarına girdiğim zaman bu hayallerle hareket ettim. Okulda başarılıydım. Okul birincisiydim. Seçim yapmak zorunda kaldım. O dönemde askeri lise mülakatlarına girdiğimde kazanamadım. Bundan dolayı bayağı üzüldüm ancak yeni bir yol çiziliyordu benim hayatımda. Ben bu yola girdim. Cemil Meriç Fen Lisesi'ni tercih yaparak adımı attım bu hayata. Bu adımı attıktan sonra ideallerim hiçbir zaman değişmedi. Ne kadar olmak istemediğim bir okuldaysam da bu şekilde hayallerime ulaşmak için daha çok çabaladım. Asker olma, iyi bir subay olma hayallerime devam ettim. İdeallerim her zaman bu yönde devam oldu, bu yönde devam etti.
Peki ikinci olarak 9, 10 ve 11. sınıflarda bir ders çalışma sisteminiz var mıydı?
9, 10 ve 11. sınıflarda ders çalışma sistemi maalesef yoktu. Özellikle 9 ve 10. sınıflarda genel olarak sınavlardan bir gün önce çalışma stratejisiyle hareket ediyordum. Ancak 11. sınıfta beni bekleyen bir üniversite sınavının farkına vardım. Bu üniversite sınavının farkına varmam birazcık çalışmama sebep oldu. Birazcık daha sistemli hale getirmeye çalıştım. Olmasa bile günde 2 saat en azından ders çalışmaya çalıştım.
Peki ders çalışırken nelere dikkat ediyordunuz?
Ders çalışırken dikkat ettiğim hususlar şunlardı. Öncelikle herhangi bir konuyu çalışıyorsam o konunun tamamen konu olarak bitirilmesi. Ardından biten konuyu testlerle pekiştirmek. Bu şekilde konunun tam olarak kavranmasını sağlamak. Herhangi bir şekilde eksik bırakmayacak bir şekilde konuyu bitirmek. İleride tekrardan karşımıza çıkmasını önlemek. Bu şekilde oluyordu. Eğer unutmaya yakın bir durum olursa da belirli periyotlarla tekrarlar yaparak bu şekilde konunun unutulmasını, pekiştirilmesini sağlamak. Genel olarak ders çalışma stratejim bu şekildeydi.
Anladım. Peki günde ortalama olarak kaç saat ders çalışıyordunuz? Bir de bu ders çalışma süreniz ara sınıflarda aynı mıydı?
Maalesef ara sınıflarda aynı değildi. 9, 10, 11. sınıflarda ders çalışma sürem en fazla günde 2 saat oluyordu. Bazen hiç olmuyordu. Ancak YKS sınavının varlığı beni ders çalışmaya itti. Günde 3-4 saate çıktı 12. sınıfta. Ancak istediğim sonucu elde edemediğimden dolayı mezuna kaldım. Bu mezuna kaldığım sene boyunca da günlük ders çalışma sürem rahatlıkla söyleyebilirim ki 7-8 saate, hatta bazen 10 saate kadar çıktığı da oluyordu. O konuda bu şekilde söyleyebilirim ders çalışma sürelerimi.
Anladım. Peki boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyordunuz?
Boş zamanlarımı nasıl değerlendiriyordum? Boş zamanlarımı genelde arkadaşlarımla gezerek değerlendiriyordum. Ben doğa yürüyüşü seven biriyim. Genelde arkadaşlarımla çıkar doğa yürüyüşü yapardık. Yani genel olarak kafelere gitmezdim. Böyle bazen boş boş dolanırdık ama evde otururdum mesela, kitap okurdum. Kitap okumayı çok severdim. Bir oturuşta mesela 7-8 saat boyunca kitap başından kalkmadan kitap bitirirdim. 600-700 sayfalık kitapları bitirirdim yani. Boş zamanlarımı genel olarak bu şekilde değerlendiriyordum. Telefonla oynuyordum yeri geldiğinde. Yeri geldiğinde kitap okuyordum. Yeri geldiğinde geziyordum. Yani boş vakitlerimi güzel bir şekilde değerlendirdiğimi düşünüyorum yani lise hayatım boyunca.
Anladım. Peki ders çalışmanızı etkileyen olumlu ya da olumsuz etmenler oluyor muydu? Biraz bahseder misiniz?
Tabii ki de ders çalışmamı etkileyen olumlu ve olumsuz çok fazla etken vardı. Özellikle lise hayatım boyunca hani yaşanılan duygusal ergenliğin verdiği duygusal iniş ve çıkışlar ders çalışmama çok fazla etki ediyordu. Mezun yılımına dahil olmak üzere Elazığ'da yaşanan malum olaylar çerçevesinde bayağı bir sıkıntı yaşamıştık. Çünkü siz de bildiğiniz üzere deprem oldu, pandemi şartları zaten had safhadaydı o dönemde. Bunlar ders çalışmamı ciddi anlamda etkiledi. Ancak bunları şu şekilde yenebildim. Hedeflerim, ideallerim doğrultusunda çalışmam sayesinde inişli çıkışlı süreci atlatabildim. Bu şekilde olumlu veya olumsuz olayları atlattım. Olumlu olaylar dediğim şekilde hedeflerim ve ideallerim doğrultusunda yaptığım çalışmalarımdı.
Anladım. Peki her öğrencinin bir dönem motivasyon düşüklüğü oluyor. Peki siz bu psikolojiyle nasıl baş ettiniz?
Ben bu psikolojide az önceki sorduğun soruda söylediğim gibi hedeflerim ve ideallerim doğrultusunda çalışmam bu psikolojiyle baş etmeme en büyük faktör diyebilirim. Yani insanlar hedefleri doğrultusunda yaşarlar, hedefleri için yaşarlar, hedefleri için ölürler. Ben bu şekilde bir anlayışla yaşadım hayatım boyunca. En büyük motivasyon kaynağım asker olmak isteğimdi. En iyi subay, iyi bir subay olma isteğimdi. O yüzden bu şekilde motivasyon düşüklüğümü bertaraf edip iyi bir şekilde motive olup derslerime daha fazla çalıştım. Başardım.
Ne sıklıkla deneme çözüyordunuz veya deneme çözmekten çekindiğiniz oluyor muydu?
Ne sıklıkla deneme çözüyordum? Öncelikle şunu şu kapsamda değerlendirebiliriz. Lise hayatım boyunca da deneme çözme alışkanlığım yoktu. Okulun yaptığı bazı denemeler vardı ancak bunlara çok katılmak istemiyordum. Lakin 12. sınıfta yapılan denemelerden artık daha işin ciddiyetini farkına varınca biraz girmeye başladım. Girdim. Eksiklerimi, yanlışlarımı gördüm. Çünkü denemelerin amacı zaten budur. Denemenin amacı eksikleri giderilmesi, eksiklerin tespiti ve giderilmesi, bununla ilgili çalışmaların başlatılmasıdır. Özellikle mezun yılımda ise daha fazla denemeye girdim. Özellikle sınava yakın bir dönemde her gün YKS denemesine yani mutlaka TYT ve AYT olmak üzere denemelere girerdim. Bu şekilde yapardım. Denemelerim dediğim gibi amacı eksiklerin tespiti, ona göre çalışmaların düzenlenmesi. Yani arkadaşlarıma tavsiyem bu konuda şudur. İyice deneme çözümlerini, eksiklerinin tespit edilmesini, eksik konular hangisi ise onunla ilgili tam olarak kavranmasını ve bu konuda testler çözülerek pekiştirilmesi yani.
Peki sınav anında ve sonrasında yaşadığınız heyecanı anlatabilir misiniz?
Sınav anında şöyle bir şey vardı. Milli Savunma Üniversitesi sınavına girmeden önce çok heyecanlıydım. Çünkü insanların büyük hedefleri olunca bu tarz şeylerde çok heyecanlanırlar. Ben de öyleydim, aşırı heyecanlıydım. Ancak sınav anında bu heyecandan eser yoktu açıkçası. Sınav anında bu heyecandan eser olmadığı için de hiçbir sıkıntı yaşamadım. Zaten Milli Savunma Üniversitesi sınavına girdikten sonra YKS'ye girince zaten bu heyecanı atlatmış oluyorduk. Bundan dolayı da herhangi bir sıkıntı yaşanmadı açıkçası. O yüzden arkadaşlarıma tavsiyem heyecanlanmamaları. Tabii ki de heyecanlanabilirler. Heyecanlarını en alt seviyede tutmalarıdır. Bu konuda kendilerini hedefleriyle motive etmeleri gerekir.
Anladım. Peki bölüm seçerken ailenizin herhangi bir etkisi oldu mu?
Bölüm seçerken ailemin şöyle bir etkisi oldu. Beni ilk başta istemediler asker olmamı. Çünkü yani işin zorluğunun farkındalardı. Böyle bir şeye girmemi istemediler. Ancak bölüm seçmemde kendi kararım etkili oldu. Kendi kararlılığım sayesinde ben zaten şu an bulunduğum konumdayım. Ancak ilk başta karşı çıkmalarına rağmen ailem bir zamandan sonra durumu kabullenip bana tam destek vermeye başladılar. Arkadaşlarıma tavsiyem şu konuda. Kendi hedeflerinizi belirleyin. Bu hedefleriniz doğrultusunda çalışın. Ona göre davranın. Aileniz zaten size gerekli desteği verecektir. Yani burada ailenizin hedefleri ve istekleri değil, sizin hedefleriniz ve istekleriniz önemli. O konuda arkadaşlarımın bu şekilde yaklaşacağına inancım tam.
Ders çalışırken kendinize ait ne tarz yöntemleriniz vardı?
Konuşmanın başında da bahsettiğim gibi ders çalışırken stratejim şu şekildeydi. İlk başta konu çalışımı, konuların tam olarak kavranması, ardından test çözülmesi yoluyla bu konuların pekiştirilmesi. Ardından gerekirse eğer belirli bir konu bitirimine sahip olunursa, yani belirli konular bitirilmişse eğer, deneme çözülerek belirli süreç içerisinde, belirli bir süre içerisinde hangi konularda ne eksikler olduğunu tespiti. Bu şekilde bir strateji izliyordum ben. Arkadaşlarımın önerim budur zaten. Hiçbir şekilde herhangi bir konuyu bitirmeden başka bir konuya geçmesinler.
Evet. Peki kazandığınız bölümle ilgili daha önceden hiç araştırma yapmış mıydınız?
Kazandığım bölümle ilgili şöyle bir araştırma yapmıştım. Ben zaten çocukluktan beri askerlik mesleğine aşık bir insandım. Askerlik mesleğiyle ilgili olan her şeyi araştırıyordum. Çocukluktan itibaren asker bulduğum zaman soruyordum, konuşuyordum, ederdim. Özellikle son dönemlerde hani teknolojinin gelişmesi ve araştırma imkanlarının çoğalması neticesinde daha fazla araştırma yapma imkanım oldu. Zaten sosyal medya üzerinden Milli Savunma Üniversitesi'ni tanıtan çok fazla sayfa var. Bunların takibi, ayrıca direkt resmi olarak sayfalarındaki tanıtımları yeterli şekilde araştırmamı sağladı. Ancak şunu söyleyebilirim ki askerlik alanında özellikle savunma sanayi ve harp stratejisi, harp tarihi alanında araştırmalarım kendi başıma çeşitli yabancı kaynaklar neticesinde oluştu. Yani bu şekilde araştırmalar yaptım. Detaylı şekilde çok fazla araştırma yaptığımı söyleyebilirim yani bu konuda.
Peki geçmişte yapmadığınız çalışmalarınıza yönelik bir pişmanlığınız var mı?
Evet, o pişmanlığı açıkçası yaşıyorum. Arkadaşlarımızdan bir araya geldiğinde bu şekilde pişmanlıklarımızı konuşuruz. Hani bir keşke o zaman çalışsaydım, daha fazla çalışsaydım, deneme çözseydim. Boş geçen vakitlerimizi ders çalışarak geçirseydik belki tamam şu anki konumu seviyorum ama şu anki konuma çok daha kolay bir şekilde ulaşabilirdim bakış açısıyla hareket ediyorum. Pişmanlığını yaşıyorum evet. Keşke değerlendirseydim diyorum yani. En azından günde 3 saat 4 saat bile 9. 10. sınıfa dahil olmak üzere 3-4 saat bile çalışsaydım bu pişmanlığı açıkçası yaşamazdım.
Peki şu an geleceğe yönelik planlarınız var mı?
Geleceğe yönelik planlarım kısa, orta ve uzun vadeli planlarımdır. Kısa vadeli planım öncelikle bulunduğum sınıfı başarıyla bitirmek. Orta vadeli planım okulumu bitirmek. Uzun vadeli planım ise şu şekilde iyi bir Türk subayı olmak. İyi bir subay olarak Türk ordusunun emir komutasını kimsenin canına zarar gelmeyecek şekilde, en iyi şekilde, en iyiye ulaşacak biçimde icra etmek. Bu şekilde iyi bir subay olarak hayatımızı sürdürmek.
Son olarak, Emir Meriç Fen Liseli öğrencilere tavsiyeleriniz neler olur?
Öncelikle tavsiyem şudur, vatanına, milletine bağlı bireyler olmaları. Her zaman bu ülkeye bağlı olmaları, bu ülkenin refahı, bu ülkenin vatandaşının refahı için çalışmaları. Onun dışında derslerin aksatmamaları, günlük tekrarlarını yapmaları, denemelerden kaçınmamaları. Bu şekilde tavsiyeler verebilirim arkadaşlarıma. Ancak tavsiyelerin başında bahsettiğim gibi vatanına, milletine bağlı bireyler olmaları cidden şu an ihtiyacımız olan tek şey. Bu şekilde arkadaşlarımın anlayışla hareket edeceğini umuyorum. Bu şekilde davranacaklarına da eminim. Çünkü bu vatanın bizlere, sizlere, bizim gibi mezunlara her türlü ihtiyaçları var. Her türlü ihtiyacı var. O yüzden çok çalışmalı bu vatana hizmet etmeliyiz.
Cümlelerinizde çok haklıydım. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa yayınımızı burada bitiriyorum.
Yok, çok teşekkür ederim dostum.
Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Cemil Meriç Fen Lisesi Sorularla Gündem Podcast kanalı bu hafta Kararpokum'dan bir öğrencimizle röportaj yaptı. Gayet güzel, gayet faydalı bir yayın olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.